Kimseler Duysun'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Sinem Begüm Akış. Bugün eczacı Fatma Ceylan'la birlikteyiz. Hoş geldin Fatma.
Hoş buldum. Herkese merhaba.
Fatma benim liseden arkadaşım ve aynı zamanda yurttan arkadaşım, oda arkadaşım, 4 sene birlikte büyüdüğüm arkadaşım. En güzel ve heyecanlı aktif zamanlarımızı birlikte geçirdiğimiz, beraber büyüdüğümüz diyebilirim bir arkadaşım. Kendisine bugün ertesi gün hapları ile ilgili konuşmayı teklif ettim. O da kabul etti. Çok teşekkür ederim burada olduğun için. Senden dinleyelim. Kendini tanıtmak ister misin?
Herkese merhaba. Ben eczacı Fatma Ceylan. Öncelikle arkadaşım Begüm'e çok teşekkür ederim bana bu alanda yer verdiği için. Ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum yani. O yüzden birazcık heyecanlıyım, kusura bakmayın.
Ne güzel, ben de.
Begüm'ün de söylediği gibi biz liseden arkadaşız. Çok uzun yıllar beraberdik, beraber kaldık, beraber büyüdük. Sonrasında üniversitelerimiz için ayrıldık. Ben biraz çok kişinin bilmediği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okudum. Oradan mezun oldum 2021 yılında. Stajlarımı tamamladım, aktif olarak çalıştım. Zaten staj olarak görmedim. Mesleğimi de çok severek yapıyorum. Yani ciddi anlamda büyük özveri gösteriyorum onun için de. İkinci sınıftan beri bu mesleğin içerisindeyim. Genellikle stajyer olarak çalıştım. Beşinci sınıfın sonunda da yarım dönemlik bir stajda üniversitemi tamamladım. Çok güzel, gerçekten alanında uzman eczacıların yanında staj yaptım. Buradan onlara da çok teşekkür ederim, hepsine ayrı ayrı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir'e taşındım. İzmir'de yaşamak benim en büyük hayalimdi. Üstelik burada eczane açmak en büyük hayalimdi.
Evet,
Bir
biliyorum.
sene bizim, yani eczacı olanlar bilirler, mecburi staj dönemimiz oluyor. 365 gün sigortalı olarak tamamlamanız gerekiyor. Onları tamamladıktan sonra kendi eczane açılış işlemlerime başlayarak 5 Aralık 2022 tarihinde Karşıyaka'da kendi eczanemi açtım.
Ay.
Şu anda yaklaşık 1,5 yıldır kendi eczanemi aktif olarak işletiyorum.
Ay, çok güzel. Bunları böyle böyle sıra sıra dinlemek beni de heyecanlandırdı. Yani gurur duydum yani açıkçası. Tabii
Teşekkür ederim.
birbirimizin küçük küçük zamanlarımızı da bildiğimiz için böyle beni de çok heyecanlandırıyor.
Evet.
Büyümüş büyümüş görmek bizleri. Peki bugünün konusu aslında ertesi gün hapları. Ben kendi alanım cinsellik olduğu için aslında bu konuyla ilgili, yani cinselliğiyle ilgili bilgilendirici her şeyi çok dahil etmek istiyordum bu podcast'te. Ve tabii ki de ertesi gün hapları konusunda da ilk aklıma sen geldin. Ben
Teşekkür ederim.
şunu sorarak başlayayım. O zaman ertesi gün hapları nedir ve ne yapıyor, yani ertesi gün hapları bize ne işe yarıyorlar?
Arkadaşlar, öncelikle şunu üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Ertesi gün hapı kesinlikle bir doğum kontrol hapı olarak nasıl diyeyim, telaffuz edilmemesi gerekiyor. Bir korunma yöntemi değildir o. Yani korunmasız ilişki sonrasında ne bileyim işte oral kontraseptif kullanmamışsınızdır, prezervatif kullanmamışsınızdır ya da prezervatifte oluşabilecek herhangi bir yırtılma, çıkma, işte içeride kalma ya da hani bu çok eski toplumlarda bilinen geri çekilme yöntemiyle girilen ilişkilerde, yani bunlar sadece örnek, acil durum adı altında kullanılan bir kontraseptiftir. Hani insanlar bunu sürekli kullanabileceklerini düşünüyorlar bence. Bu çok yanlış bir bilgi.
Peki aslında şey dedik, yani bu korunma yöntemi adı altında geçmiyor, doğum kontrol hapı değil. Ama diğer, o zaman korunma yöntemlerinden tam olarak işte farkı ne? İşlev olarak bir şekilde o da koruyor, acil durumda koruyor ama
Evet.
farkı ne o zaman?
Ya şöyle söyleyebilirim sana, aslında en büyük farkı şimdi oral olarak kullandığımız kontraseptifler 21 ve 28 tablet olarak ayrılıyorlar. Şimdi içerisindeki etken madde miktarıdır en büyük fark bunların içerisinde. Çünkü şöyle düşünebilirsin, 21 ya da 28 tablete bölünmüş bir etken madde miktarını sen bir tablette alıyorsun. Yani aslında buna bağlı olarak da uzun süreli kullanımları ve çok sık kullanımları önerilmiyor kesinlikle. En büyük fark etken madde miktarı diyebiliriz burada.
Yani o doğum kontrol haplarındaki o gün gün ayrılan tüm hormonları aslında tek
Evet.
hapta, tek seferde alıyor vücudumuz.
Evet, aynen öyle. Yani çok yüklü bir miktarda miligramda hormon almış oluyorsunuz vücuda. O yüzden mesela en fazla yılda 2 defa, yani ben eczacı görüşü olarak söylüyorum, kullanılmasını önermiyorum. Ama çok acil durumlarda da yılda 2 defa kullanılması da çok da bir sakınca görmüyorum açıkçası.
Peki ertesi gün hapları ne kadar etkili? Hani prezervatiflerde mesela biliyoruz aslında az çok %97 koruyucu falan deniyor. Ertesi gün hapı doğru dozda ya da yani doğru olan ertesi gün hapı doğru zamanda kullanıldığı zaman ne kadar etkili oluyor veya zamanı ne zaman kullandığımızda etkili olma düzeyinde fark yaratıyor mu?
Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. %98'in üzerinde bir korunması olduğuna yönelik bir çalışmalar mevcut şu anda. Ama hiçbir şekilde %100 koruyuculuk sağlamıyor tabii ki. Aslında bunu şöyle özetleyebilirim. Mesela korunmasız ilişkiye girdiniz. Çekmecenizde ertesi gün hapı var. Bu çok pek mümkün olan bir şey değil ama örnek vererek söyleyeyim. Yani sizin o yataktan o çekmeceye gidip o hapı içme süreniz bile bizim için çok önemli aslında. Yani o sürede bile mesela tam gebelik döneminde ilişkiye girdiğinizde o geçen sürede bile yumurta çatlamış olabilir ve spermle birleşebilir. O kadar önemli. Hani şimdi şöyle, ertesi gün hapları aslında ikiye ayrılıyor. Bir 120 saat içerisinde etki gösteren, hani süresi 120 saat olan, bir de 72 saat olanlar vardır. Hatta onları ben size gösterebilirim. Şimdi bende müstahsar isimleri var. 2 adet var. Ella, hepinizin en çok
Evet,
bildiği.
en çok bilinen
Bir de
Ella.
Postbil var. Postbil'in etken maddesi daha sonradan çıkmış. Levonorgestrel olarak. Onlar daha sonra onlara ek olarak çıkıyorlar. Şimdi şöyle, zaman gittikçe sen, tamam Ella şimdi 120 saat etkili ama o süreyi siz geciktirdikçe sizin %98 olan korunma oranınız gittikçe azalmaya başlıyor. O yüzden mümkün olduğu en kısa sürede sizin bunu kullanmanız gerekiyor. Hani ben 3 gün geçti, aman 50 alayım, işte yine korur, işte kesin gebe kalmam diye bir durum söz konusu değil. Burada aciliyet çok önemli.
Anladım. Yani aslında adı ertesi gün hapı ama 24 saatle bir alakası yok bu durumun. Yani 24 saat içerisinde gibi bir şey yok ya da ertesi gün alınması gerekiyor diye bir şey yok, değil mi?
Evet, aynen öyle. Yani anında almanız en yüksek oranda etki gösterdiği anlamına geliyor.
Bir de şey dedik, yani bu kadar büyük dozda hormonları işte böyle bir anda vücudumuza alınca, yani en çok konuşulan, tartışılan noktası da ertesi gün haplarının yan etkileri. Yani yan etkileri ne? En çok görülen yan etkiler ve insanlar yani ertesi gün hapını kullanınca ne beklemesi gerekiyor vücutlarında?
Yani en spesifik yan etkisi ara kanama yapabiliyor. Yani en belirgin özelliklerinden bir tanesi bu. Kesin olmamakla beraber regl gecikmesi, yani yapmıyor bu arada, onu baştan söyleyeyim. Eğer regl gecikmesi varsa ve bu süre bir haftayı geçtiyse bir gebelik testi alıp hani test yapılmasını, özellikle de dış gebeliğe yönelik bakılmasını öneririm. Yani onun dışında da belirgin aşırı derecede çok fazla spesifik şeyleri yoktur. Yan etkileri yoktur. Dediğim gibi en belirgin yan etkisi ara kanama yapabilir. Regl düzensizliği yapabilir. Çünkü çok, dediğim gibi, fazla miktarda şey alıyoruz, hormon alıyoruz vücuda. O şekilde. Yani
Anladım.
onun dışında çok abartılacak bir yan etki beklenmiyor. Şeyde, ertesi gün haplarında.
Peki benim aslında böyle çevremden ya da daha böyle işte ertesi gün hapları kullanan kişilerden bazılarından aslında duyduğum böyle işte yok yataklarda kıvrandım, çok büyük ağrısı oldu, depresyona girdim birkaç gün, işte bunun hepsi ertesi gün hapı yan etkilerinden falan diye duyduğum için aslında çok da benim de merak ettiğim bir konuydu bu yan etkiler. Ama tabii bunun psikolojik tarafını da düşünmek lazım. Orada
Evet,
insan
plasebo etkisi olabilir.
aynen, yani insanlar gebe kalacağım diye korkarak belki de acil bir şekilde aldıkları bir hapın etkisi olmayabilir. O anki psikolojiyle işte o depresyon dönemi, belki yataktan çıkamama, ağrı hissetme gibi şeyler de belki de psikolojik olarak yaşıyor olabilirler diye ben de düşünüyorum. Peki bir de şey sorayım. Yani Ella'yı biliyordum mesela ben de sadece. Yani en çok konuşulan isim olarak da Ella geçiyor. Ama sen çeşitlerini de gösterdiğini söyledin, bahsettiğini, aradaki farklarından da konuştuk. Neden daha çok Ella biliniyor peki?
Aslında ruhsatlandırma tarihiyle alakalı bu. İlk üretilen elle olduğu için ve arada, yani yanlış hatırlamıyorsam eğer, bir 4-5 yıllık bir süreç var. Bu diğer şeylerin, ertesi günahların çıkması ile ilgili. Yani şöyle düşünün, 3 sene boyunca tek bir ilaç üzerinden gidiyorsunuz. Zaten biliyorsunuz bizim halkımız Müstahzar ismine bağımlı olarak yaşıyorlar. O yüzden aslında en çok elle biliniyor. Onun dışında bir de dediğim gibi, hani artık bunlar spesifik hale geldiği için, biraz önce de konuştuk. Ella 120 saat etkili olduğu için aslında insanlar daha çok Ella'ya yöneliyorlar.
Doğru, evet, o da
Yani
var.
hem önce çıkan ilaç olduğu için, hem de saati daha uzun olduğu için. Ama onun üzerine basa basa söylüyorum, 120 saat etkili olması demek sizin 5. gün, 1. günde 5. günde aldığınızın gebeliği önleme oranı aynı değildir. Yani onun dışında başka da hiçbir özelliği yok aslında.
Anladım. Peki genel olarak bir de şöyle, ben bu konuyu konuşmak istediğim zaman böyle biraz çevreme de işte birilerine bahsettiğim zaman dediler ki bana şu konuyu da konuşun. Ella'yı veya işte ertesi günü hapları diyorum. Ben de sürekli Ella Ella diyorum ama ertesi gün haplarını eczaneden almak kadınlar için zor. Yani utanılıyor. Ay, bu aynı şey almak gibi. Hani marketten, eczaneden ped almak, işte prezervatif almak. Aktif cinsel yaşamı belki de gösteren, ki pedler bunu bile göstermiyor. Yani gösteren, bunu yaşadığımızı belli eden her türlü şeyden insanlar çekiniyorlar. İşte kimileri bana söyledi. Yani dedi ki işte ben eczacılardan da bazen işte ters bakış ya da bir yargılayış falan hissettim gibi şeyler falan söyledi. Sen mesela bunlara denk geliyor musun? Utanma gibi şeylere, işte ne istediğini söyleyememe, işte ben şey istiyorum, ben şey istiyorum gibi şeyler oldu mu mesela? Yaşadın mı böyle şeyler?
Şimdi bana gelenler genelde şey doğum kontrol hapı olarak geliyorlar ama onlar artık biz spesifik olarak ezberlediğimiz için ertesi gün hapı almak istediklerini şey yapıyoruz, anlayabiliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben meslektaşlarımın böyle bir şey yapacağına kesinlikle inanmıyorum ki zaten benim eczanede hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Çünkü bir kere etik değil. Yani bizim işimiz hastanın sorunlarını çözmek, problemlerini çözmek, onlara yardımcı olmak. Çünkü biz birinci basamak sağlık kuruluşuyuz. Danışanlarız aynı zamanda da. Ben bunun cinsel yönden bastırılmış toplum olduğumuz için bu şekilde yansıtıldığını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, o utandığı için aslında ilacı istemeye, sanki eczacı ya da yardımcı elemanların bu şekilde davrandığını düşünüyor bence. Yani çünkü ben hiçbir eczane çalışanının ya da eczacının bir hastasını yargılayacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, cinsellik ciddi anlamda ayıp bir şeymiş gibi görünüyor. Ya şimdi şöyle oluyor, mesela benim erkek çalışanım yok, ben iki kız olarak çalışıyorum. Bana erkek hastalar çok nadir gelirler. Yani çok güzel konuşan, açık açık derdini ifade edenler de oluyor. Ama çekinip sadece kadın olduğum için geri gidenler de oluyor. Yani bu toplum psikolojisiyle alakalı bir şey. Utanmak, çekinmek, hele bir de evli değillerse o zaman daha büyük sıkıntı oluyor. Hani zaten onlar içeriye girerken acaba beni yargılayacaklar mı? Bana hangi gözle bakacaklar? Bana kötü mü yapacaklar? Tamamen bu duygunun etkisiyle aslında eczaneye girdikleri için buradan o şekilde çıkıyorlar.
Peki şöyle de diyebilir miyiz? Tabii bu aynı zamanda hani senin de mesleğine hem saygından dolayı senin asla yapmayacağın bir şey, ama şeyde olma şansı var mı? Hani her meslekte var aslında etik var, ama kişinin bazen kendi yargıları, ön yargıları ya da o kadar baskın oluyor ki işte bazen o profesyonelliği yapamıyor gibi kişiler de mümkün olabilir mi? Yani var mıdır konusunda bir tartışma belki olabilir. Ama etik kurallarına bağlı bir eczacının bunu yapacağını kesinlikle
Evet,
zaten
ben de
inanmıyoruz, yapmamalı da diye konuşabiliriz,
düşünüyorum.
söyleyebiliriz bunu. Aslında az önce şeyden de bahsettik. Ne kadar sıklıkta kullanılması ile ilgili sen bir öneride de yani kendi görüşünü belirttin. Yani en fazla yılda iki kere kullanılması gerektiği ile ilgili. Bunun nedeninden de konuştuk, hani çok fazla hormonun vücuda girmesi gibi gibi. Ama hani bazı kişiler var, benim de alanımda gördüğüm, hani bana da danışan kişiler oluyor bazen. Bu ne kadar sıklıkta olmalı, ben çok sık alırsam ne olur diye. Hani bunun aslında biraz ben önerisinde bulunamıyorum. Hani bu konuda da sadece danışıp konuşmam gerekiyor ya da bir eczacıya danışmalarını söylüyorum. Ama aslında bunun nedenine inmek benim görevim olduğu için, nedeninde de genelde şöyle şeyler de yatıyor. Gebe kalmaktan o kadar korkuyor ki bazen, özellikle kişiler evli değilse ve aktif cinsel yaşamları varsa. Bunun nedenleri işte belki de cinselliği ailesinden gizli yaşıyor, bir gebelik durumunda hem maddi hem manevi belki de aile duyacağı için sıkıntılar yaşayabileceğinden çekiniyor gibi gibi çok büyük korkuları olan kişiler var ve bunlar bu düşünceleri, yani sürekli ya hamileysem, ya hamile kalırsam, ya şimdi böyle bir şey başıma gelirse, ya prezervatife bir şey mi oldu? Belki çok sağlıklı, ya da bunun hani başka bir tarafı da aslında çift kap prezervatif takmak falan, hani hamile kalmayayım ne olursa olsun diye. Bir taraftan da aslında bunu şey yapan da var. Hani her cinsel etkinlikten sonra, bir yakınlaşmadan, bir şeyden sonra bir ertesi gün hapı almaya gitme. Ve bu böyle, eğer bu kadar sıklıkta olacak bir şey olursa kişiye bir şey olur mu?
Bütün hormon sistemini alt üst etmiş olur. Onun dışında çok başka da bir şey olmaz vücuduna, ama bütün hormon dengesi alt üst olur. Hormonlara bağlı olarak psikolojisi alt üst olur. Yani her ilişki sonrası ertesi gün hapı almak yerine oral kontraseptiflerden kullanabilirler. Yani o daha mantıklı olur. Özellikle prezervatif kullanmayı sevmeyen insanlarda, ki bence prezervatif en sağlıklısıdır. Hem tüm cinsel yola bulaşıcı hastalıklardan korur, hem de koruyuculuğu yüksektir. Ama prezervatifin kalitesi önemlidir arkadaşlar, bunu unutmayalım.
Bir yandan da aslında düşündüğüm, insanların reçetesiz bir şekilde aldığı bir ilaç sonuçta, bu eczaneye gidip alabiliyorlar. Bu sebepten dolayı da istedikleri, aslında önerilen sıklığın belki de daha fazlasını da alabiliyorlar. Bu nedenden dolayı aslında böyle bir reçeteyle satılma gibi bir şey getirilse mesela, daha mı iyi olur kişiler için? Ya da bir yandan da aslında şey de düşünüyorum bunu sorarken, reçeteyle satılıyor olsaydı bu durumun aciliyetini tamamen ortadan kaldırmış da olurdu. Yani sonuçta acil
Evet,
alınması
aynen
gereken
öyle.
bir hap kendisi. O yüzden hani bunu da kaldırmış olurduk falan. Sen ne düşünüyorsun? Ne yapılabilir bunu önleyebilmek için sence?
Ben cümleye tam başlayacağım yerden sen başladın zaten. Adı üstünde acil. Acil olarak alınması
Acil.
gerekiyor. Ya şimdi şöyle, eczaneler ulaşılabilirlik açısından biliyorsun işte sağlık ocakları olsun, hastaneler olsun çok çok daha kolay. Yani şimdi şöyle düşünelim. Zaten diyorum ya, hani her defasında baskılayarak söylüyoruz. Cinsel yönden bastırılmış bir toplumuz. Hani doktora gideceksin, doktora açıklayacaksın, ondan sonra reçete ettireceksin, tekrar eczaneye geleceksin. Yani şöyle double double utanç duygusunu bir kez daha hissetmiş olacak. Bu defa da şöyle söyleyeyim sana. Acaba doktor beni yargıladı mı? Acaba benim hakkımda ne düşündü? Beni yanlış mı anladı? Orada zaten bir kere psikolojik olarak yıpranacak. Ondan sonra eczaneye gelecek. Ha diyecek, eczacı beni yargılıyor ya da işte çalışan beni yargılıyor. Hani sana sürekli söylüyorlarmış ya, işte hani kötü geri dönüşler aldıklarını söylüyorlarmış. Ya bu toplum olarak daha da yıpranma ve istenmeyen gebeliklere, çok yanlış şekilde düşüklere sebebiyet verebilir bence. Yani bu da şöyle söyleyeyim, daha fazla insanın ölümüne de yol açabilir. Benim şahsi düşüncem. Yani şöyle bir yöntem izlenebilir. Eczacılar bu konuda daha örnek olabilirler bence. Daha örnek teşkil edebilirler. Eğitimler düzenlenebilir, seminerler
Kesinlikle.
düzenlenebilir. Ya da hasta geliyordur, kaçıncı kez aldı. Yani tabii hasta bunu yanlış da anlayabilir, ama bunu sormak da sonuçta bizim görevimiz. Kaçıncı kez kullandı? İşte çünkü ilişkin üzerinden ne kadar geçtiğini soruyoruz yani, isim vermedikleri sürece. Bence kadınlarımızla eczacılarımız arasındaki iletişimi daha fazla güçlendirebiliriz. Yani soru sormaktan çekinmeyecekleri, daha fazla bilgi alabilecekleri, yani ne kadar bilgi verilirse, bu şöyle söyleyeyim, istatistik olarak baktığımda daha çok üniversite ve sonrasında olan bir şey. Çünkü mesela ben kendi eczanem için bakıyorum. Belki oran vermem çok doğru bir yorum olmayacak, ama Hani o yaş grubu mesela üniversitelere gidip seminerler verilebilir bununla ilgili. Ki artık biliyorsunuz cinsellik ortaokul, ilkokula kadar indi. Bizlere yapmışlardı mesela. Bizlere regle ilgili seminer
Evet, ben de
düzenlemişlerdi.
hatırlıyorum
Ama
ortaokula.
bence adetten önce cinsellikle ilgili eğitimler sıklaştırılabilirler. Nasıl korunma yöntemlerinin neler olduğu, ertesi gün haplarının neler olduğu, bunların arasındaki farkları detaylı şekilde o yaştan itibaren anlatmaya başlarsak zaten bilinçli bir toplum yetiştirmiş oluruz.
Evet.
Yani bu da reçetesiz satılması için yani daha kolay bir yöntem olur bence.
Bence de.
Çünkü dediğim gibi reçeteli olması her koşuldan insanlarımız için dezavantaj oluyor.
Evet. Ben de kesinlikle aynı şeyi düşünüyordum. Yani birinin yargılamaması, birinin utanmaması için
Evet.
konuşabiliyor olmamız gerek öncelikle. Biz konuşabilmemiz için de bizimle konuşuluyor olması lazım. Bize anlatılıyor olması lazım. Bu da küçüklükten itibaren belki de olması lazım. Önce evde konuşabiliyor olmamız lazım ailemizle. Sonra okulda öğretmenlerimizle, sonra bilgilendirici kişilerle konuşabiliyor olmamız lazım.
Kesinlikle.
Soru sorabiliyor olmamız lazım. Ki biz de sonra eczaneye gittiğimizde ertesi gün hapını, doğum kontrol hapını, prezervatif, pedi rahat rahat isteyebilelim. Ben de böyle düşünüyorum. Senin de aynı düşüncede olman beni de mutlu etti. Zaten bu podcast da bu yüzden var, değil mi? Yani aslında benim amacım da buydu. En son bu sonuca varmamız da beni mutlu etti. Yani benim amacım da zaten bu konuda daha önce bilgiye sahip olmamış, bu konuda konuşamamış, bununla ilgili soru soramamış kişilerin buradan bir şeyler aslında öğrenmesi, bilmediklerinde uygulayabilmesi, bununla ilgili utanmaması içinde. Umarım faydalı da oluyordur.
İnşallah gerçekten faydalı bir yayın olur.
Amin.
Bunu çok isterim. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşabilmeliyiz.
Evet.
Bilgilendirmeliyiz, doğru bir şekilde bilgilendirmeliyiz. Ürkek, korkak, bastırılmış bir toplum. Ya olmayalım ya,
Olmayalım.
gerçekten.
Olmamak için de uğraşalım yani.
Yargılanmayalım.
Evet.
Yani insan istediği insanla beraber olabilir. Bunu yargılamak kimsenin haddine değil. Bu arada ben eczacı olduğum halde bu kadar çok konularda konuştuğum için yargılanan bir insanım. Bunu da söyleyeyim.
Sen bir de beni
Çok
düşün. Ben
açık
cinsel
olduğum
terapistim.
için.
Evet.
Yani danışanlarım falan bazen şaşırıyor. Nasıl anlatıyorsun ya falan yapıyorlar
Evet.
yani.
Evet.
Ama böyle açacağız inşallah toplumumuzun da önünü.
Aynen, kesinlikle öyle.
Ama şuna kesinlikle katılıyorum. İlkokul ve ortaokul
Evet.
öğrencileri, özellikle onların bilgilendirilmesi şart bu konularda. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar, ne yaptıklarını
Evet.
bilmedikleri için ne olduğunu bilmiyorlar ve bir ya belki bu cümlem yüzünden eleştirilebilirim, bilmiyorum ama bir özentilik var cinselliğe karşı. Bir tatmin olmayış var, bir arayış var. O yüzden aslında cinsellik çok küçük yaşlara inmeye başladı. Filmlerde görüyorlar,
Evet.
dizilerde görüyorlar. Gördükçe onu istiyorlar, özeniyorlar. Ama bu konuyla ilgili bilgilendirilirlerse eğer bu kadar bir merak olacağını düşünmüyorum ya.
Aynen, kesinlikle katılıyorum. Bilinmeyen şey merak uyandırır. Merak uyandırıldıkça kişiler, hani çekici gelir bu yani. Ve daha fazla insanlar aslında bunu öğrenmek için deneyimlemeye falan başlarlar. Yani o yüzden de ben aslında bu özenme konusunda buradan katılıyorum kesinlikle. Yani özenme olduğunu düşünüyorum birçok yaşı çok küçük olan kişilerin. Bunun da
Evet.
başında ama yani kesinlikle onları yargılamıyorum. Yani 18 yaşından küçük, yani 18 diye de kesmek istemiyorum ama ya küçük yaştaki kimsenin aslında davranışlarını şöyle yargılamak istemiyorum. Merak ettikleri şeye ulaşmanın bir yöntemini de böyle bulan insanlar var. Yani deneyimlemeye çalışarak öğrenmeye çalışan insanlar var. Onlar için aslında eğitimler şart. Ben
Evet.
çok teşekkür ederim katıldığın için. Bu bölümümüzün sonuna doğru eklemek istediklerin var mı? Son kez söylemek istediklerin var mı? Onu sorayım.
Öncelikle sana çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Bana bu
ederim.
platformda yer ayırdığın için. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandığım yerler oldu.
Benim de.
Ama şöyle söyleyeyim, eczacılar her zaman yanınızda. Ne sormak istiyorsanız, yani
Evet.
istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çekinmeden. Ya şöyle söyleyeyim, biz bunlar için varız.
Evet.
Biz cevaplamak için yapıyoruz. Bunun için okuduk, bunun için eğitimler aldık, stajlar yaptık. Lütfen ve lütfen eczacınıza danışmaktan hiçbir zaman çekinmeyin, vazgeçmeyin, korkmayın. Emin olun hiçbirimiz sizi yargılamıyoruz. Daha doğru bilgiyle sizi yönlendirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.
Bu konuda Fatma'ya da ulaşabilirsiniz.
Evet, kesinlikle her zaman.
Çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok güzel bir bölüm oldu bence. Ağzına sağlık, bilgilerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim.
Kimseler Duysun'un bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.